Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlar, bugün Kırk Ambar programımızda Avrupa'yı konuşacağız. Genel olarak Avrupa düşüncesi nedir? Hem bunu konuşacağız hem de Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Avrupa Birliği ve Muhafazakarlık, Mutlak Ret ve Mutlak Kabul Ötesi başlıklı yazı üzerinden son dönemde Avrupa Birliği ile yeni bir çığır açan ilişkileri konuşmaya çalışacağız. Hocam ben yazınızın ilk bölümünden bir paragrafı okuyarak programımızı açmak istiyorum. Çünkü burada aynı zamanda birçok soru da gizli, evet. Müsaadenizle.
Estağfurullah, buyurun.
Diyorsunuz ki ne Avrupa'nın tekfircisi olmaya gerek var ne de dervişi. Çünkü ifrat ve tefrite dayalı okumalarda hiçbir akıl ortaya çıkmaz. Mutlak teslimiyet ve mutlak reddiye tutumu insanın benliğini kendisine hapishane haline getirmesine yol açar. Avrupa Birliği ile kurduğumuz ilişki biçimi için de bu önemli. Çoğulcu, diyalojik, eklektik ve kritik tutumlara dayalı bir ilişki içinde olmalıyız. Çünkü bizleri geliştirecek, farklı olandan yararlanmamıza katkı sağlayacak ve bizim de onları etkileyeceğimiz ilişki biçimi ancak bu tarzda mümkün. Evet. Tabii burada üç mesele saklı benim okuduğum hocam. Birisi evet. Avrupa ile kuracağımız ilişkilerin biçimi. Bundan evet. bahsediyorsunuz. Diğerleri ise bizleri geliştirmesi bu ilişkinin, bundan alıcı olmamız ve bizim de onları etkilememiz.
Evet.
Yani ilişki tarzı, etkilenme ve etkileme önemli burada. Bu sorularla başlamak istiyorum ben ama hocam. Öncesinde şunu evet. bir konuşsak. Yani Avrupa nedir? Evet. Avrupa evet. düşüncesi nedir? Çünkü biz evet. Son 200 yılımızı neredeyse yani evet. Bizim batılılaşma, modernleşme tarihimiz aynı zamanda Avrupa'ya öykünme tarihimizin Doğru. de başlangıcı.
Doğru.
Avrupa'da ne almaya çalıştık? Evet. Avrupa ne evet. üretti? Avrupa düşüncesi evet. genel hatlarıyla neyi evet. ihtiva evet. ediyor? Bununla başlayabilir miyiz?
Evet. Tabii çok uzun bir mesele bu. 200 yılı konuşmak zor bir mesele. Doğru yani Türkiye hakikaten 200 yıldır modernleşmeye çalışırken bir yönüyle de Avrupalılaşıyor. Çünkü modernleşme dediğimiz şey Kuzey Avrupa ülkelerinde önce ortaya çıktı ve oradan dünyaya yayıldığı gibi bize de etkide bulunmaya başladı. Biz tarih içinde Osmanlılardan itibaren hep Avrupa'yla yan yana yaşamış olan bir coğrafyadayız. Biz bir ülkeyiz, bir toplumuz, bir dinin mensuplarıyız. Osmanlı Viyana'ya kadar gitti. Viyana'da durduruldu ve bir bakıma Osmanlı'nın fetih stratejisinin tarihi sonu da ve sınırları da belirlenmiş oldu. Dolayısıyla Osmanlı tarih içinde hep büyük ölçüde Avrupa'yla ilişkileri çerçevesinde kendisini tanımladı. Oraya fetihler yaptı, orada genişledi. Aynı zamanda Avrupa'da Osmanlı'ya karşı koymak üzere kendini tanımlamaya, yorumlamaya çalıştı.
Evet.
Fakat bu ilişki sanayi devrimi ve aydınlanma düşüncesiyle değişti. Dünyaya yön veren, dünya düzenini temsil eden Osmanlı devleti iken gün geçti, tarih geçti. Osmanlı bu hakimiyeti çekilmeye başladı ve Avrupa bunun yerini aldı. Avrupa sadece askerleriyle, toplarıyla bunun yerini almadı. Düşüncesiyle de, fikriyle de, siyasi anlayışıyla da, kurumlarıyla da etkiledi.
Evet.
Biz aslında savaşlarda Karlofça Anlaşması'ndan itibaren yenilmeye başladıkça bizim bilincimizde, algı dünyamızda Avrupa'da değişmeye başladı. Bunu çok açık bir biçimde bizim sefirlerimizin hatıralarında görüyoruz. Mesela başlangıçta, klasik dönemde Avrupa'ya giden sefirlerimiz Avrupa'ya küfar diyorlar, yukarıdan bakıyorlar.
Küçümsüyorlardı.
Küçümsüyorlar. Orada yapılan bir takım faaliyetlere maskaralık diyorlar. Ama bu bakış açısı, bu bilinç 18. yüzyılın ortalarından itibaren değişmeye başlıyor. Artık modern demeye başlıyorlar. Ondan etkilenmeye başlıyorlar. Dediğim askeri yenilgiler ve Avrupa ile tarih içinde kurulan ilişki biçiminin ciddi anlamda değişmesiyle ilgili bu.
Evet.
Şimdi Avrupa nedir bizim için? Bir defa bu tarih içinde oluşan tecrübelerle kazanılan bir şey. İkincisi, Avrupa bizim tarih içinde bu yenilgilerimizi aşmamız için kendisinden teknoloji ve bilim alanından faydalanmamız gereken bir varlık olarak algılanıyor. Başlangıçta böyle bir tutum var. Ama 19. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı'nın son yüzyılında artık Avrupa sadece bilim ve teknoloji açısından yararlanacak bir ülke olmaktan, bir coğrafya, bir medeniyet olmaktan çıkıyor. Birçok açıdan kendisinden etkilendiğimiz bir varlık haline geliyor.
Ve aynı zamanda bir ciddi rakip.
Bir rakip de algılanıyor ama o rakiple kurduğumuz ilişki birkaç şekil alıyor. Bir yandan yani biz bunu tümüyle reddederek onundan kendimizi koruyabiliriz diyenler var. Bunlar daha çok gelenekçi ve içe çekilenler, çok az oranda bu düşünceyi savunanlar var. Bir yandan biz bütünüyle onu benimseyelim ve onu benimseyerek onun bize taarruzlarından kendimizi koruyabiliriz diye düşünenler var. Garpçılar veya batıcılar bu düşünceyi savunuyor. İslamcılar ve Türkçüler ise biz Avrupa'yla daha eklektik bir ilişki kuralım diyorlar. Yani Avrupa'nın bilim ve fennini alalım. Ama ahlakımız, sanatımız, dilimizi koruyalım gibi bir anlayış var. Fakat Cumhuriyet modernleşmesiyle beraber 1924 yılından sonra bu kurulan ilişki tarzı değişiyor. Bunun yerine Avrupa'yı her yönüyle benimsemek anlayışı hakim bir anlayış haline geliyor.
Peki hocam, bu mümkün müdür? Şimdi, bu tartışmalar...
Bu Türkiye'yi konuştuk ama evet. Avrupa kendi içinde nedir? Ya Avrupa bir 18. yüzyılda iki büyük çıkış yapmış olan bir kıta. Bir tanesi aydınlanma hareketi, yeni bir dünya anlayışı ortaya koymuş, felsefeler ortaya koymuş. Bunun bir boyutunda işte akılcılık deniyor, pozitivizm deniyor, sekülerizm deniyor. Rönesans'a gelen hümanizm var.
Evet.
Yani felsefi yönü olan, dünya görüşü olan, ideolojik yönü olan dünyaya yeni bir idrakla bakma. Burada büyük bir, kendi açısından bir sıçrama yapmış.
Evet.
Ve dünyayı da etkilemiş. Rönesans, yeniden uyanış var, diriliş var, aydınlanma var bunun içinde.
Evet.
İkinci olarak da sanayi devrimini gerçekleştirmiş.
Fransız ihtilali de var bu arada, değil mi hocam?
Tabii Fransız ihtilali o aydınlanma içinde somutlaşan bir siyasal devrim.
Toplumsal bir bilinç kazanması gibi algılanıyor.
O şekilde okuyabiliriz. Türkiye'de biz hep Fransız devrimini çok merkeze alıyoruz aslında, yanlış yapıyoruz. Bu Türkiye'nin Fransa ile olan ilişkileriyle irtibatlı bir şey. Çünkü Fransız devriminden önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde devrim var ve hatta ondan etkilendiğini söyleyenler var. Biz tabii Avrupa'yı Fransa üzerinden okuduğumuz için hep Fransız devrimini bir milat gibi kabul ediyoruz.
Bir de hocam o...
Öyle bir problemimiz var.
Yani şöyle bir şey, şimdi, o bilinçaltımızda şöyle bir şey yatıyor herhalde. Yani onun daha toplumsal bir karşılığı var gibi algılıyoruz biz. Yani evet. Rönesans'taki o işte felsefe, sanat,
evet.
aydınlanma evet. uyanışından ziyade bunun belki de bu bizim Cumhuriyet'in ilk kurucu refleksinin evet. bir şeyi.
Ya ihtilal var. İhtilal evet. da büyük bir değişimi ihtilalle yaptığını düşünen ekipler var.
Aynen öyle.
Ve Fransa'yı ve Avrupa'yı onun üzerinde açıklıyorlar.
İnşa etmeye çalışıyorlar.
Bu çok yanlış bir idrak. Evet. Avrupa'nın varoluşu sadece bir ihtilal, bir devrim işi değil yani. Yani sanayi ihtilali diyoruz.
O zaman biz Rönesans'ı ve sanayi devrimini...
Aydınlanma hareketi ve sanayi devrimi. Evet, bunlar önemli.
Evet.
Yani çünkü tarım toplumu vardı daha önce.
Evet.
Tarım toplumu yüzyıllarca süren bir üretim tarzını temsil ediyordu. Geçim tarzını temsil ediyordu. Bunun yerine yeni bir üretim tarzı ortaya çıktı. Kitlesel üretim tarzı çıktı. İnsanların hepsi şehirlerde yaşamaya doğru göç etmeye başladılar. İşte burjuvazi, proletarya dediğimiz yeni sınıflar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu hakikaten yeni bir toplumsal düzen manasına geliyordu. Avrupa bununla kendisini kurdu. Yeni bir coğrafya oldu. Avrupa doğdu aslında. Yani Rönesans'a kadar aslında Avrupa yok. Bizim bildiğimiz modern anlamda bir Avrupa yok. Avrupa'nın var olması ve doğması Rönesans'tan sonra var. Avrupa'nın bu dünyası içinde hem sömürgecilik diye bir tarih de var. Onu da görmemiz gerekiyor. Yani
evet.
Dışarıya yönelik atılımlarda bulunan, onları işgal eden, onları sömüren, işte İngiliz sömürgecilikleri var, Fransız sömürgecilikleri var, İspanya, işte İspanya ve Portekiz sömürgecilikleri var, Hollanda'nın Uzak Asya'ya var. Dolayısıyla dünyayla kurduğu birkaç ilişki tarzı var. Sömürgelerle ilişki kuruyor, tahakkümlerle ilişki kuruyor. Ama aynı zamanda humaniter, aydınlanma, rasyonalizm, pozitivizm gibi bir takım felsefeler var, düşünceler var, yayılıyor bunlar. Ve sanayi toplum tarzı var. Bütün bunlarla birlikte bir Avrupa var. Dolayısıyla Avrupa dediğimiz zaman sadece tek boyutu, işte sadece sömürgecilikle olan bir Avrupa yok.
Ya da Hristiyan ve kulübü gibi algılayamayız.
Hristiyan kulübüyle var olan bir Avrupa yok. Çünkü büyük olanda evet Hristiyanlık damarı var ama aynı zamanda sekülerize olmuş ve kendisini sekülerleştirerek dünyaya sunan bir Avrupa var. Yani işte insan hakları teorileriyle, demokrasi anlayışıyla, anayasa yapmalarla olan bir Avrupa var aynı zamanda. Yani
evet.
Artık yönetirken bizi yönetenleri biz seçelim, onlara muhalefet edelim, onları tartışalım, isyan ederek onları değiştirme yerine seçimler yaparak, muhalefet ederek onları tartışalım, eleştirelim ve değiştirelim gibi yeni siyasi yöntemler keşfetmiş bir Avrupa var.
Evet.
Evrensel insan hakları beyannamesi var. Anayasalar var. İşte yurttaşların haklarını, devlet, toplum ilişkilerini tanımlayan hukuk koleksiyonları var. Böyle bir Avrupa var ve dolayısıyla bizim Avrupa ile de kurduğumuz ilişki dediğimiz gibi Meşrutiyet döneminde Osmanlı'nın son yüzyılının son çeyreğinde daha çoğulcu bir ilişki tarzı var Avrupa ile ilişki kurarken. Cumhuriyet modernleşmesiyle beraber bu Avrupa ile ilişki kurmanın çoğulcu, eklektik, diyalojik biçimini terk etmeye başlıyoruz. Cumhuriyet bizim Avrupa ile tek biçim ilişki kurmamızı istiyor. O da Avrupa işte gelişmiş en büyük uygarlıktır.
Mutlak tümüyle taklit edilmelidir.
Evet, taklit edilmeli, benimsenmeli ve böylece biz kendimizi kurtarabiliriz, kurabiliriz, ilerleyebiliriz ve dünya toplumları içinde saygın biri edinebiliriz. Böyle bir Avrupa düşüncesi var Cumhuriyet'in kurucu aydınları.
Hocam orada
arasında
hemen bir virgül koyup bir soru sormak evet istiyorum. Demin de sormaya çalıştım. Şimdi işte Akif Batı'nın fennini alalım diyor.
Evet.
Hatta işte Asım'ı Berlin'e göndererek bunu yapmayı hayal ediyor.
Evet. Evet.
Said Halim Paşa işte Avrupa'da okuyan Osmanlı'nın son
evet
dönemdeki aydınlarından, entelektüellerinden birisi. İslamlaşmak
evet
Risalesini Fransızca yazıyor hatta.
Evet. Evet.
Ziya Gökalp'in bu işte kültür, medeniyet
evet
ayrımı
var,
tartışması
doğru
var. Biz bu Batı'nın fennini alıp diğer
evet
kültürel değerlerini işte inkar etme ya da onlardan uzak durma ameliyesini başarabildik mi? Ya da böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Yani bir şeyin
evet
fennini, bilimini alıp kültürünü, hayat tarzını almamak mümkün müdür?
Evet. Şimdi
çünkü mesela o fennin, ilmin içinde pozitivizm var. Yani bir yaratıcı fikrini reddeden, gördüğüne inanan sadece, deneye inanan bir fikir var. Hani bu
evet
bilimle kültürün iç içe geçmiş hali değil midir yani? Bu
şimdi,
aynı zamanda hani Avrupa'yı biz nasıl
evet
alacağız, nasıl
şimdi
taklit edeceğiz?
Şimdi Avrupa'ya aslında buna müsaade edilseydi Türkiye çok daha büyük sentezlere ulaşabilirdi. Mesela 2. Abdülhamit modernleşmesi bence böyle eklektik bir modernleşmedir. Avrupa'nın bilimine belli özel kurumsal tecrübelerine, idari tecrübelerine açık ama aynı zamanda Müslümanlığı da tasfiye etmek için müdahalelerde bulunan bir tutumu da içermiyor. Mesela Abdülhamit döneminde milli mimarinin gelişmesi 1928'lere kadar Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu en zengin, en önemli tecrübelerden birisi. Ama 1928 yılında o döneme kadar önemli mimarlarımız da yetişmiş. Kemalettin Bey bunlardan birisi mesela. 28'den sonra tümüyle vazgeçiliyor buradan. Yani orada farklı bir ilişki tarzı gelişiyor.
Şehir planlayıcıları Almanlara veriliyor.
Tabii Almanlara, Fransa'dan gelenlere, İsviçre'den gelenlere, hatta gelen mimarlardan birisi Kemalettin Bey'in yaptığı eseri önemsiyor, beğeniyor ve bunu devam ettirmek istiyor. Hayır deniyor buna. Evet. Bütünüyle terk edeceksiniz. Dolayısıyla aslında Türkiye Avrupa'yla daha dengeli bir ilişkiyi sürdürmüş, bulmuş. Fakat savaşları yaşamamız, topraklarımızın işgal edilmesi, tarihi büyük trajedilerle yüzleşmemiz sonucunda böyle daha Cumhuriyet'in radikal bir takım politikalarını belki ortaya çıkarmış. Yani o tarihsel dönemin şartları da önemli burada tabii.
Evet.
Şimdi Avrupa dediğimiz zaman mesela felsefe ve düşünce üzerinden gidecek olursak Marx mıdır, Bergson mudur? Mesela Bergson üzerinden gittiğimiz zaman kendi İslam düşüncemize çok yakın buluyoruz.
Evet.
Bergson üzerine gittiğimiz zaman tasavvufu, geleneği, tarihi, maneviyatı ciddi anlamda içinde taşıyan bir
Avrupa'yla felsefeyle karşılaşıyoruz.
Böyle bir Avrupa'yla karşılaşıyoruz. O nedenle Muhammed İkbal de Bergson'dan ciddi anlamda etkileniyor.
Nurettin Topçu da
ondan etkileniyor. Yani sezgiyi, hareketi, şuuru, hakikate varmanın içsel murakabesi, bu kavramları geliştiren bir şahsiyet ve materyalizmi ve maddeciliği ciddi anlamda reddeden bir felsefe. Dolayısıyla Avrupa'da böyle tecrübeler de var, böyle dinamizmler de var. Bizim bunlardan yararlanmamız, bunlardan faydalanmamız...
Ya da şimdi modern sosyoloji teorileri var değil mi hocam? Evet. Bizatihi o katı modernizmi eleştiren...
Ciddi anlamda eleştiren, yani toplumları toplumlar olarak anlamak isteyen, insanları anlamaya çalışan... Yani Jung'la Freud'un psikolojisini aynı kabul edemiyoruz. Farklı. Dolayısıyla farklı Avrupalar var. Ama bize Avrupa, diyelim Marksizm... Türkiye'deki sol Avrupa'yı sadece Marksizm olarak okuyor. Materyalizm olarak okuyor.
Ya da Fransa laikliğinin i̇şte katı uygulanışı
bizim şeklinde bizim kurucu okuyor. Aydınlarımız Avrupa'yı sadece Fransa'dan okuyorlar ve pozitivizmle okuyorlar. Ve pozitivizmi bir devlet siyaseti olarak benimsiyorlar. Ve onu Türkiye'yi onunla kurtaracaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu problemli bir okuma tarzı. Şimdi Soğuk Savaş döneminde de tam tersine ideolojik tonlar yükseliyor. Ve bu defa özellikle İslami düşünceyi benimseyen aydınlar tamamıyla reddediyorlar Avrupa'yı.
Evet.
Radikal bir reddiyeci tutum ortaya koyuyorlar. Hakikaten ben diyorum ki ne Avrupa'nın tekfircisi olalım ne de dervişi olalım. Yani Avrupa bir tecrübe, bir tarihsel birikim, içinde çeşitli akımlar var, fikirler var, yapılar var, tecrübeler var. Bunlarla ilişki kurarken işte hikmet müminin yitik malıdır diyor peygamberimiz. Biz de orada hikmet bulursak onları alıp benimseriz, kullanırız. Bunu tarih içinde Müslümanlar yaptı. Mesela Grek felsefesinden, Mezopotamya'nın kültür ve edebiyatından, Hint düşüncesinden olumsuz açıdan etkilendikleri kadar olumlu açıdan da etkilendi İslam düşünürleri tarih içinde. Değil mi?
Evet.
Hem onları eleştirdiler
yani,
ama hem de ondan
istifade ettiler. Üzerine yeni bir şey koyup tekrar şey insanlığa koydular. Sundular.
Evet. Dolayısıyla bu onu alıp kendilerine dönüştürdüler. Büyük bir yol kat ettiler. Bir medeniyet kurdular. Bir entelektüel dünya inşa ettiler. Bu açıdan parlak bir tarih bize miras bıraktılar. Şimdi bizim de Avrupa ile kuracağımız ilişki açısından böyle büyük bir şey var. Örneklik var. Ama biz bunun yerine dediğimiz gibi ya tekfircisi ya da dervişi olursak, yani batıcılar gibi veya ne diyelim, Avrupa'yı fundamentalist ve radikal bir biçimde okuyarak reddedenler, tamamıyla reddedenler. Yani mesela diyelim ki Osmanlı aydınlarından Namık Kemal bile reddiyeler yazıyor şimdi, evet, değil mi? Renan'a reddiye yazıyor. Filibeli Ahmet Hilmi materyalizme reddiye yazıyor.
Evet.
Ama aynı Namık Kemal Avrupa'nın siyasal modernleşmesi benimsiyor. Diyor ki yani toplum diyor, ümmet diyor, millet diyor. O da diyor siyasette söz sahibi olsun diyor. Meclis olsun diyor. İstişare olsun diyor.
Evet.
Oradan aldığı ilhamla bakın Osmanlı yine tamamıyla taklide yönelmiyor bu ekip. Meşrutiyet diyor. Bakın demokrasi doğrudan demiyor.
Bizleştiriyor.
Bu bile bir ciddi bir üretkenliktir. Yani doğru. O dönemdeki meşrutiyetle ilgili kavramsallaştırmalara, tartışmalara, ona İslam'ı bir temel bulma çabaları, ona bir tarih inşa etme mücadelesine baktığınız zaman büyük bir entelektüel performans var.
Yani. Evet, evet.
Bugün bile bu entelektüel yok. Performans yok evet. Yani.
Kanunlaştırma evet. Hareketlerinde bile gözüküyor bu hocam.
Evet.
Yani biz o batıdaki hukuk metinlerini aynen aldığımız söyleniyor ama kendi işte aile kanunnamemiz, mecellenin ortaya çıkması. Evet. Hani o batıdaki hukuk sisteminin biraz daha hani bu kanunlaştırılmış şeklini görüp aslında bizde evet. de yeni hareketler başlıyor. Bugün dediğiniz evet. gibi o entelektüel gayret yok. Hocam konuşacak çok şey evet. var. Daha günümüze gelmedik.
Evet.
Yeni bir hal aldı şimdi Avrupa Birliği özellikle bu mülteci değişim programıyla. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün Avrupa'yı konuşuyoruz. Ergün Bey'in Avrupa Birliği ve Muhafazakarlık, Mutlak Ret ve Mutlak Kabul Ötesi yazısı üzerinden değerlendiriyoruz. Programımızın ilk bölümünde genel Avrupa algısını konuştuk. Avrupa düşüncesi nedir? Avrupa'yı farklı kılan nedir? Niçin 300 yıldır Avrupa düşüncesinin, Avrupa fikrinin, Avrupa medeniyetinin peşinde koşuyoruz? Bu sorulara cevap vermeye çalıştık. Bu bölümde de biraz günümüze geleceğiz. Günümüzdeki Avrupa Birliği ile ilişkiler, inişler, çıkışlar ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde ben hocama programımızın birinci bölümünde sormaya vakit yetiremediğim bir soruyu sorarak buyurun. Başlamak istiyorum. Hocam siz yazınızda da belirtiyorsunuz işte Kemal Tahir'in, Cemil Meriç'in, Baykan Sezer'in, Necip Fazıl'ın Avrupa okumalarının tarihsel geçerliliği kalmamıştır diyorsunuz. Bunu da işte o Soğuk Savaş döneminde Avrupa'yı bir Hristiyan kulübü olarak görmek, bir karşıtlık üzerinden direkt evet. değerlendirme yatıyor bunun altında demiştiniz. Bu okumalar şu anda sabit bir okumaya dönmediğini düşünüyorum ben.
Evet.
Yani bundan 8 yıl önce işte o 2007'deydi yanılmıyorsam o Avrupa Birliği ile müzakerelerin tekrar başlamasında Avrupa'yı böyle bir kucaklamıştık biz. Dönemin
evet,
başbakanı
evet,
Recep Tayyip Erdoğan Bey evet. hiç unutmuyorum havaalanında böyle büyük bir mitingle karşılanmıştı. Şehir turu atılmıştı Avrupa'ya giriyoruz diye. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle bu mülteci değişim programıyla yaşanan bu kriz, vize muafiyetinin işte sağlanmaya çalışılması ama bununla ilgili ortaya konulan ciddi
evet.
yaptırımlar, ev ödevleri, bu sesleri yani Soğuk Savaş döneminden kaldığını
evet.
iddia ettiğimiz
evet.
işte Avrupa bir Hristiyan memleketidir, Hristiyan kültürüdür, Hristiyan kulübüdür. Biz
evet.
oraya ağzımızla kuş tutsak almazlar.
Evet,
türünden
evet,
söylemler evet. bugün de dillendiriliyor. Yani halk
evet,
tarafından
evet.
da dillendiriliyor, siyasiler tarafından da dillendiriliyor. Bunun böyle sabit
şimdi,
bir yola gireceğini düşünüyor musunuz?
Şimdi olayın
bu
hem
algının?
Entelektüel bir boyutu var, hem pratik, sosyolojik ve politik bir yönü var. Entelektüel boyutuyla konuşursak, yani Necip Fazıl, Cemil Meriç, Kemal Tahir, Baykan Sezer, bunlar Doğu ve Batı karşıtlığı üzerinde bir okuma yapıyorlar. Avrupa'yı bunun üzerine yapıyorlar ve büyük yanlışlar üretiyorlar. Bunlara göre dünya Doğu ve Batı diye iki şeyden oluşuyor. Doğu Sasanilerden başlayıp gelir, daha da ötesine gider. Batı, Grek, Roma hepsini koyarlar ve en son Avrupa diye tanımlarlar. Çok yanlış bir okuma ve bu okumayı ciddi anlamda, bu tarihsel okuma biçimi Avrupalıların geliştirdiği bir okuma biçimidir. Aslında Avrupa merkezi bir okumadır. Bana göre ne Grek ne de Roma bir Avrupa'dır. farklı toplumlardır, farklı tarihlerdir. Dolayısıyla Bizans tümüyle, Roma tümüyle Batı değildir. Yani mesela Medine'de ve Mekke'de dört büyük kabile var. Haşimoğulları bunlardan birisi ve Haşimoğulları Şam'da Romalılarla anlaşarak ticaret yapıyor. Böyle iç içe giren ilişkiler var. Dolayısıyla bu genel yargılar büyük ölçüde Soğuk Savaş döneminden esinleniyor. Avrupa'dan bakarak Avrupa'yı okuyor bir yönüyle de. Çünkü biz kendi kaynaklarımıza baktığımız zaman bizim için çatışmanın temeli Doğu ve Batı üzerine kurulmaz. Çatışmanın temeli iyi ve kötülük üzerine kurulur. Hak ve batıl üzerine kurulur. Hak ve batıl mücadelesi var. İyi ve kötülük mücadelesi var. Doğu ve Batı mücadelesi değildir. İkinci olarak şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı artık.
Hocam, Avrupa'da ikinci konuya geçmeden, evet. Yani bunun doğruluk payı yok mu? Yani Batı'nın üzerine oturduğu o kültürel değerlerin, Roma, Grek mirasının, bugünkü işte Hristiyan dünyanın kodlarını oluşturduğuna dair bu tezde bir doğruluk yok mu hocam?
Onun belli bir doğruluğu var ama şu doğruluğu da var. Modern Avrupa'nın gelişmesinde İslam düşüncesinin, İbn Sina'nın, İbn Rüşd'ün ortaya koyduğu bir mirasın da etkisi var.
Aslında eklektik bir miras tabii, diyorsunuz.
Avrupa Avrupa'dır yani. Rönesans'la birlikte ortaya çıkan bir şeydir. Roma ise daha çok Akdeniz uygarlığıdır. Anadolu da bunun içine girer, Mezopotamya'nın bir kısmına girer. Kuzey Afrika'da girer bunun içine.
Bugün Orta Doğu diye tarif edilen tabii, coğrafyanın dünya, büyük kısmı girer.
Büyük kısmı Roma'dır yani.
Evet.
Bunlar yanlış okumalardır, ezbere okumalardır. Gerçekten yani. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. İkinci olarak bugün Avrupa'yla ilişkimiz değişmiş. Yani sadece Almanya'da 2 milyondan fazla Türkiye'li insanlar yaşıyor. Nüfusun %15'i Müslüman olmaya başlamış Avrupa'da.
Evet.
Gittikçe yükseliyor. Dolayısıyla bugün Müslümanlıkla Avrupa arasında kuracağımız ilişki, bu Doğu-Batı çatışması üzerine okunan bir anlayışla kuracağımız bir ilişki olmamalı. Bunu aşan, bugünkü realiteleri gören, daha çok iyiler ve doğrular üzerinde diyaloğa açık olan, iyi ve doğruları benimseyen, o konuda beraber hareket eden, Avrupa'nın yanlışları, sömürgecilik gibi, tahakküm arayışları gibi, bazı terör örgütlerini destekleme gibi, bu konularda da mesafemizi koymalıyız, bu konularda da eleştirmeliyiz, bu konularda reddetmeliyiz.
Evet.
Bizi bu konuda belki aslında ilk uyandıran kişi, Allah rahmet etsin, bir entelektüel olmadı. Bir politik şahsiyet oldu. Turgut Özal oldu. Turgut Özal, Türkiye'de Müslümanlığın Avrupa'yla ilişki kurma biçiminin gözden geçirilmesi gerektiği konusunda ilk adımlar atan şahsiyet oldu aslında.
Hangi faaliyetleriyle?
Şu faaliyetleri, mesela hem İran'ı ziyaret etti, gitti onlarla oturdu, yemek yerdi sofrada, Türk medyasındaki yansıyışını hatırlıyorum.
Evet.
Hem de Davos'a gitti, dedi ki İran diye bir gerçekliği var, kabul edeceksiniz. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği ile gümrük duvarlarının kaldırılması için önemli ittifaklara girişmeye başladı. Serbest piyasayı destekledi mesela. İşte demokrasiyi güçlendirecek biçimde Avrupa Birliği'ni bir ittifak olarak değerlendirmeye çalıştı. Çünkü Türkiye'nin statükosunu elinde tutan güçler yine aslında Avrupa'nın bir damarından destek alıyorlardı. Batı'yı reddediyorlardı burada.
Evet.
Ama uluslararası planda o aslında Avrupa'nın sert, statükocu, dini dışlayan, pozitivist ve sekülerist yönlerini benimsemişti ve o öyle bir Avrupa'yla Türkiye'yi aslında dizayn ediyordu. Bunu aşma mücadelesini ilk defa Özal ciddi bir biçimde algıladı. Dediğim gibi Avrupa'yla yeni bir ilişki tarzını, muhafazakarların yeni bir ilişki tarzı geliştirmesini isteyerek adımlar attı. AK Parti ile de bu devam etti bence yani. Merkez sağ siyaset aslında burada daha duyarlı bir siyaset ortaya koydu bence.
Evet. Hocam, başta hatırlarsanız programımızı açarken konuşacağımız üç mesele olacak demiştim. Evet. Birisi bu Avrupa ile ilişkinin usulü, etkileme ve etkilenme.
Evet.
Şimdi usul açısından diyorsunuz ki çoğulcu, diyalojik, eklektik ve kritik tutumlara dayalı bir ilişki içinde olmalıyız diyorsunuz. Buradaki her bir kelimeyi önemsiyorum ben, önemli. Sizin de vurguda bulunduğunuz Nilüfer Gölen'in 2009-2013 yılları arasında 21 Avrupa kentinde yaptığı bir araştırma var.
Evet.
Bu araştırmada gündelik yaşamda Müslümanlar İslam etrafındaki tartışmalar üzerine Avrupa çapında bir araştırma evet. adını taşıyor. Burada sıradan Müslümanlar tabirini kullanıyor Nilüfer Göl'e ama bunu küçümseyerek kullanmıyor. Yani evet. bir şekilde gündelik hayatta Avrupa'ya uyum sağlamaya çalışan ama aynı zamanda İslami kimliğiyle, Müslüman şahsiyetiyle aşırılıklardan uzak durup
evet.
o topluma entegre olmaya da çalışan, yani evet, başörtüsünü evet, takan evet. ama meslek icra eden,
evet.
iş hayatına atılmış ama evet. işte markete gittiği zaman helal et alma peşinde koşan, işte lokantada, restoranda,
Fransızca konuşan, o dili
evet, öğrenmiş, toplumun içine girmiş evet. insanlar kastediliyor evet. bu manada. Biz böyle bir ilişki tarzından da çekindik yıllarca.
Evet.
Yani hani gettolarda yaşamayı, banyolarda yaşamayı biraz buna tercih etti evet. bizim evet. oraya göç eden insanlarımız. Bunun da bizim değerlerimizi koruma, dindarlığımızı koruma adına daha Hı-hı. iyi olduğunu varsaydık.
Evet.
Ama yeni baktığımız zaman hani bizim buradan bir Avrupa algımız var. Ama oraya göç etmiş işte vatandaşlarımız
evet.
Sadece biz değil yani Türkiye'den evet. göç edenler değil işte Kuzey Afrika'dan,
Cezayir'den Tunus'tan büyük bir nüfus var.
Oraya giden insanlara da baktığımız zaman böyle bir uyum da görüyoruz. Evet. Evet. Şimdi bir tarafta biz hani buradan suyun bu yakasından baktığımız zaman demin de söylediğim gibi ben o soğuk savaş, sizin soğuk savaş refleksleri dediğiniz evet. Mutlak doğu batı ayrımı üzerine kurulu o ayrımın ya da işte bunlar Hristiyan kulübüdür, biz Müslümanları almazlar söyleminin ben halen geçtiğine inanmıyorum.
Evet.
Ama içeride de Müslümanların böyle bir uyumu var.
Evet.
Bunu
evet.
nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu aslında önemli bir şey. Yani Cumhurbaşkanı evet. da zaman zaman bu Avrupa kentlerinde mitingler yapmıştı Recep Tayyip evet. Erdoğan Bey. Geçmişte başbakan olduğunda hatta cumhurbaşkanı iken de yaptı. Mesela Almanya'da yaşayan Türklere bu dili öğreneceksiniz. İşte asimile olmayacaksınız ama buraya entegre olacaksınız evet. diyordu.
Evet.
Bu yeni o göçmen profilini ya da orada yaşayan farklı dinlerden, ırklardan Hı. insanların bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Oraya bu entegre olma
Şimdi,
hallerini.
Şimdi yani Nilüfer Gölen'in kitabını okudum. Hakikaten hep duyuyorduk. Avrupa'ya gittiğimizde de kısmen görüyorduk, gözlemliyorduk. Çok büyük bir şeyle karşılaştığımızı görüyoruz. Yani Avrupa'da İslam doğuyor gerçekten. Avrupa'da bir İslam doğuyor. Yani oraya daha önce giden, 60'larda giden Müslümanlar, Türkler, Araplar, şunla Pakistanlılar işçi olarak kendilerini algılıyordu. Çünkü işçiydiler. Orada çalışacaklardı ve sonra ülkelerine döneceklerdi. Avrupa'nın bakışı da öyleydi.
Kalıcı değillerdi.
O toplumdan biri olarak kendilerini görmüyorlardı. Ama üçüncü nesil oranın dili öğrendi. Oradaki insanlarla nasıl ilişki, iletişim kuracağını öğrendi. Avrupalıların beklentisi şuydu. Bunlar ya ülkelerine dönecekler ya da bunlar zaten geldikleri toplumun en alt sınıflarından, en alt eğitim düzeyinden gelen insanlar. Biz gelişmiş olan en üst kültürüz ve dolayısıyla bizim kültürümüz içinde eriyip gidecekler. İkisi de olmadı. Bunun yerine Müslümanların da beklediği gibi biz kendi mahallemizde yaşarız, ülkemize döneriz. Bu da olmadı. Üçüncü nesil topluma karışmaya başladı. Merdiven altı diyorum ben. Merdiven altı toplum aşamasından çıktı. Merdiven üstüne çıktı. Toplumla kaynaşmaya başladı. Bir yandan toplumun bazı ciddi tehditler dediğimiz bizim İslami inançlarımıza ters düşen bir takım değerler, kültürler, davranışlar onları kötü etkiledi. Ama öte yandan bundan etkilenmeyen, bununla başa çıkan, başörtüsünü takan, helal harama dikkat eden, mahremiyet anlayışını önemseyen, işte camiye giden vesaire kendisi gibi inanan insanları bulan, sohbetlerine devam eden, İslami eğitimini alan, sürdüren böyle geniş büyük bir kitle oluştu. Dolayısıyla Nilüfer Göl'e bu oluşan doğan kitleye Avrupa içinde İslam kamusal alanı diyor. Bir İslam kamusal alanı doğuyor. Daha önce İslam kamusal alanı yok. İslam merdiven altı. Kamusal alanda varoluşuna, görünmesine de pek hoş bakılmıyor, reddediliyor.
Ama Nilüfer Gören'in tezi şu hocam. Yani evet, insanların bırakın görünür olsunlar, sizin toplumunuza daha iyi uyum sağlarlar, evet, diyor. Kendini o, ifade ediyor çünkü.
Kendini ifade eder diyor. Onun tezi de zaten asimilasyon olmaz, entegrasyon olur diyor.
Evet.
Yani bu İslam diyor geleneksel tarzıyla var olmayacak burada. Bunlar annelerinin babalarının Müslümanlık tarzını burada temsil etmeyecekler. Avrupa toplumunun çeşitli özellikleriyle de etkileşime giren bir Müslümanlık tarzı gelişecek. Ama bu Müslümanlık işte görünürlük de kazanacak. Başörtüsü görünecek, ezanı görünecek, minaresi görünecek, helal haram marketi gözükecek vesaire. Eğitim kurumları gelişecek. Bu artık olan bir şey. Dolayısıyla daha önce olmayan, şimdi olan bir şeyi görünce Avrupalılar kültürleri bununla bir şok yaşıyor, bir çatışma yaşıyor. İslamofobiya dediğimiz olgunun önemli bir boyutu da buradan kaynaklanıyor.
Evet, bu görünürlüğün artmasından kaynaklanıyor.
Tabii yani
kaynaklanıyor.
Şimdi biz burada kilise zaten var yani. Bu topraklara Türkler geldiği zaman da kilise vardı. Onlarla yaşamaya devam ettiler. Yok etmediler. Ama Avrupa'da İslam Endülüs'te tümüyle yok edildi. Ondan sonra İslam yoktu Avrupa'da. 60'lardan sonra İslam oraya gitmeye başladı. Merdiven altıydı. Şimdi orada artık kamusal alanda kendini gösteriyor, ortaya çıkarıyor. Bu açıdan İslam doğuyor orada hakikaten. Bu doğan İslam'ı, Müslümanları, kardeşlerimizi biz düşünerek Avrupa'yı konuşmak zorundayız aynı zamanda.
Evet.
Böyle bir durum var.
Doğru. Hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. İşte 2007'de Avrupa Birliği müzakerelerinin yeniden başlanması ivmesiyle,
evet, evet,
Avrupa Birliği'ne girme serüvenimiz yeni bir ivme kazanmıştı, evet, yeni bir heyecan da kazanmıştı. Evet. Ama bir takım badireler atlatıldı bu süre zarfında. Avrupa Birliği ile şu son zamanlardaki ilişkimiz Suriyeli mülteci krizinden doğan bir ilişki tabiri caizse. Evet. İşte bir anlaşma yapıldı. Bundan sonra Türkiye kıyılarından, Ege kıyılarından Yunan adalarına geçen mülteciler tekrar iade edilecek. O iade edilen mülteci sayısınca da Avrupalılar Türkiye'den seçme mülteci kabul edecekler. Ve bunun üst sınırı da 75 bin olacak yani. 75 bin kişi kadar mülteci kabul edecekler. Sanki benim okumam şöyle hocam. Yani Avrupalılar sırf mültecileri, Suriyelileri burada tutmak için işte bize muhtaçlar.
Evet.
Biz de hani bunun bir elimize düştünüz şımarıklığıyla bir takım taleplerde bulunuyoruz. İşte vize muafiyeti istiyoruz ki o muafiyette bir takım ev ödevleri sonucunda verileceğini de öğreniyoruz.
Evet.
Böyle bir hastalıklı bir ilişki gibi geliyor bana şu son dönemlerdeki ilişkinin. Yani bunun böyle mutlak tabii yani gelin Türkler siz bizim medeniyetimize, kültürümüze çok şey katacaksınız diyecek halleri yok. Belki de
yok,
böyle zorunlu bir ilişki de gerekiyor ama yani bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Özellikle bu
şimdi,
son zamanlardaki ilişkiyi.
Ya bizim illa Avrupa Birliği'ne girmemiz gerekmiyor. Ama Avrupa ile ittifaklar kurmamız önemli bir şey. Özellikle Türkiye'de muhafazakar siyasetin ittifak kurması daha da önemli. Çünkü bu ülkede statükocular sürekli Avrupa üzerinden giderek muhafazakarlara sopa attılar.
Evet.
Bunlar mürteci, bunlar irticacı. Bunlar gelince bütün Avrupa değerlerini yakıp yıkacaklar. İnsan haklarını, demokrasi tanımayacaklar. O nedenle biz bunlara her çeşit sopayı çekelim gibi bir tutumları vardı. Bunu tarihteki bir takım olayları yorumlayışlarında da görürüz.
Evet.
Yani aynı şeyi mesela 2007'de de yapmaya çalıştılar. 2007 yılında Türkiye'de bir dizi suikast yapıldı ve bu suikastların hepsinde de hedef
gayrimüslimler
seçilmişti. Ve verilen mesaj açıktı.
Evet.
Türkiye'de irticacı, mürteci, dinci bir iktidar geliyor, Hristiyanları sevmiyor.
Evet.
Yani hatta o dönemde de AK Parti'nin kapatılması gündemdeydi.
Evet,
biliyorsunuz. Evet. Bunlar tesadüfi değil. Ama muhafazakar siyaset bunun yanında uluslararası meşruiyetini, buradaki varoluşunu ciddi anlamda ittifak olarak Avrupa'yla kurduğu ilişkilerde de bir şeyi vardı. Yani borcu demeyelim ama bunun büyük bir önemi vardı. Ben bu açıdan bakıyorum. Bugün de yine bunu önemsiyorum. Çünkü toplumlar sadece, siyasetler sadece kendi bulundukları coğrafyalarla var olmuyorlar. Uluslararası bağlamda kurdukları dengelerle, ittifaklarla da var oluyorlar. Bu önemli bir şey.
Evet.
O nedenle Sayın Başbakan'ın son Avrupa çıkarmasını bu açıdan önemli görüyorum. Yani Avrupa ile muhafazakar siyasetin yeniden ittifakını güçlendirmesi, sadece küresel güçlere sövüp saymakla bu ülkenin sorunlarını çözemeyiz. Bu bizim 18-19 yaşta fakülte önünde attığımız sloganlardır. Kimse kusura bakmasın yani.
Evet.
Bir devlet adamı, devlet adamları, siyasetçiler rasyonel bir takım siyasetlerle geliştirmekle sorumludurlar. Dolayısıyla Avrupa'yı eleştirmek kadar Avrupa'yla rasyonel ilişkiler geliştirmek zorundayız. Bugün IŞİD suçlaması, bugün PKK bombaları, bütün bunlar aynı zamanda uluslararası ittifaklar konusunda yaşadığımız bir takım bunalımlardan kaynaklanıyor. Yani bunları aşmanın yolu da küresel güçlere küfretmekten geçmez. Bu güçlerle kendi menfaatlerimizi sağlayacak, koruyacak çerçevede yeni uzlaşıcı yöntemler geliştirmekle mümkün. Bence Davutoğlu'nun girişimi bu açıdan önemli.
Evet.
Mültecilerle sadece sınırlı bir ilişki değil. Aynı zamanda mülteci sorununu zaten en büyük ölçüde üstlenen Türkiye. Bu sorunu belli ölçüde Avrupa'yı da buna ortak etme pratikte de böyle bir karşılığı var aynı zamanda. Bunun yanında Avrupa üzerinden giderek Türkiye'ye yapılan ciddi şeyler var. Eleştiriler var, baskılar var. Bunları savmak ve hükümetin doğrudan kendisini muhatap kılması, muhatap göstermesi, sorunlar varsa birlikte görüşmesi, konuşması, tartışması, rasyonel yollarının bulunması bu açıdan önemli bence.
Evet, hocam bu başta söylediğiniz ben çok önemsiyorum. Çok da orijinal bir fikir bence. Özellikle bu yazınızda da belirtiyorsunuz yani Hrant Dink'in katledilmesi, işte o Rahip Santora cinayeti, evet. O Malatya'daki Malatya o misyonerlerin katledilmesi. Aslında o batıya bir mesaj içerdiğini evet. söylüyorsunuz. Yani dinciler iktidara gelince asıl kesecekler.
Evet.
Sizin değerlerinizi de yağmalayacaklar. Sizinle evet. de ilişkileri bozulacak.
Evet.
Ben şimdi siz bunları söylerken hatırladım. Demin de söylemiştim o Avrupa ile müzakerelerin hani yeniden başlaması 2007 idi yanılmıyorsam 2006-2007'de. Evet. Hani Türk halkında da böyle büyük bir sevinçle
evet.
karşılanmıştı evet. ve içerideki o beyaz
kasveti,
Türklerin ondan
evet.
sonra işte aşırı uçların o evet. şey hükümete karşı işte neticede AK Parti muhafazakar evet. değerlerle orada bulunan bir hükümetti.
Evet.
Onlara
evet.
karşı da sempati uyandırmıştı aynı
evet.
zamanda. Hani AK Parti'ye karşı onlardan bir sempati evet. gelmişti. Bu da önemli. Yani bunu evet. da aslında ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür
ben
ederiz.
Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz bugün Avrupa'yı konuştuk. Avrupa Birliği ile ilişkileri konuştuk. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.